Ayrım 29.
Siz ancak %2-3 oy alırsınız biz varken. Halbuki memleketin sana ihtiyacı var. Kendine yazık ediyorsun bize katılmamakla. Ekrem, sen Büyük Türkiye Partisi'nin seçimlere gireceğini tahmin ediyor musun? Neden girmeyelim? Askerlerden ve danışma meclisinden kurduk partiyi. Kendi arkadaşlarını ve kendi adamlarını mı kesecekler? Odada konuşmaya tanık olan Mehmet Keçeciler söze girdi. Ekrem ağabey, sizin partinin üstünü çizecekler, dedi ve elleriyle de masada bir çarpı işareti çizdi. Ceyhun sinirlendi. İkiniz de yanılıyorsunuz. Bizim partinin dışında kimse %10'dan fazla oy alamaz. Solda da işte bir parti olur, o kadar. Ama sağda bizden başka kimse oy alamaz. Özal da sinirlendi. Milletin oyları kimsenin tapulu malı değildir. Konuşma böylece kesildi ve ANAP-BTP birleşmesi de suya düşmüş oldu. Ertesi gün böyle bir görüşmenin yapıldığı haber alınacak ve hatta bazı gazeteler görüşmeye ilişkin değerlendirmeler dahi yayımlayacaklardı. Ama ertesi gün Özal, "Ben yeni bir partiyi tek başıma kuruyorum" yolundaki açıklamasını vermek üzere düzenlediği basın toplantısında "Hayır, böyle bir görüşme olmadı" diyerek nedense saklamak gereğini duyacaktı. AP tabanına mesaj vermenin birkaç yolu vardı. İlki, kurucuların isimlerinden geçiyordu. Bu bir ölçüde sağlanmıştı. Parti içi hizipler BTP'de temsil edilmişti. İkinci yolu da partinin adıydı. Ne olmalıydı partinin adı ki geniş kitleye mesaj verilsin? Çok fazla düşünülmedi üzerinde. Büyük Türkiye sözünde dile gelen anlam ve kavram aynı kitleye hiç yabancı değildi. Süleyman Demirel ister iktidarda olsun ister muhalefette hep Büyük Türkiye vaat ediyor ve bunu kendine özgü bir slogan halinde kullanıyordu. O halde partinin adını bulmak hiç ama hiç düşünmeye bile gerektirmedi. Sonuna da parti sözcüğü eklendi ve Büyük Türkiye Partisi kurulmuş oldu. Akay kavşağında tutulan BTP Genel Merkezi'nin ki bir bütün binaydı, bir yıllık kirası peşin ödendi. Binanın boyası, badanası ve döşenmesi de sadece 2 gün almıştı. ANAP'la birlikte Büyük Türkiye Partisi de kuruluş dilekçesini aynı gün verdi. BTP'liler Anıtkabir'deki törene büyük bir kalabalık halinde giderken kimse dönüp de ANAP'lıların yüzüne bile bakmıyordu. Durum çiçeği burnunda ANAP'lılardan bazıları ürküttü. Daha sonra Özal kabinesinde yer alacak olan birkaç kişi Cindoruk'la Gölhan'ın çevresini sardılar. Biz de kurduk partiyi, siz de. Ama siz hele bir yerleşin, biz size gelmeye hazırız. Özal'ın kendisi de orada rastladığı birkaç kişiyle kucaklaşıp onları kutladı. Ama bir şey söylemeyi unutmadı. Size izin vermezler, böyle bir partiye izin çıkmaz. Aynı vurgulamayı birkaç gün sonra danışma meclisinin koridorunda Orhan Aldıkaş'ta da yaptı. Kuliste rastladığı emekli kor general, danışma meclisi üyesi ve BTP kurucusu Tevfik Fikret Alparslan'a Aldıkaş'ta döndü ve sizi kapacaklar dedi. Alparslan, nereden biliyorsun, neden kapatsınlar diye daha soruyu sorarken Aldıkaç'ta neden kapatmasınlar, AP'nin devamı değil mi? Dedi ve Meclis Genel Kurul salonuna girdi. Bunun gibi Ankara'da çok sayıda politikacı ya da politika dışındaki kişi hep benzer düşünceyi işledi. Anıtkabir'den döndükten sonra BTP'nin genel merkezinde 68 kurucu ilk kez bir araya geldi. İşte orası tam bir vodvildi. Önce genel başkan seçilecekti usulen. Ama Ali Fethi Paşa çoktan genel başkan koltuğuna oturmuş, seçim yapılmasını istiyordu. Masanın başına geçti ve birden masaya vurarak bir hazır ol çekti. Herkes neye uğradığını şaşırdı ama Esener oralı bile değildi. Hazır ol komutunu veriyor, herkesin yerine oturmasını istiyordu. Genel başkanlık seçimi ilk turda tamamlanmış, sıra genel idare kurulu seçimine gelmişti. Her kafadan bir ses çıkıyor, toplantı salonunda müthiş bir kulis faaliyeti dönüyordu. Genel idare kuruluna kimler girecek diye tartışılıyordu. Esener Paşa buna da çok kızdı. Zaten liste Güneş Sokak'tan gelecekti. Getirin listeyi oylayalım, vakit kaybetmeyelim sözleri partinin genel başkanına aitti. Liste verildi ve oylandı. Oylama sonucunu Esener ilan etti. Sayın arkadaşlar, seçim sonuçları bitmiş, 86 oyla şu arkadaşlarımız başkanlık divanına seçilmişlerdir. Salonda büyük bir gürültü koptu. Herkes yerinden fırlıyor, Esener'e doğru koşuyordu. Ayağa her kalkan, hile var bu işte başkan, diyordu. Esener anlayamadı. Üyelerin itirazı yerindeydi. Salonda kurucu olarak 68 kişi vardı. Çıkan oyların sayısı 86 idi. Esener farkında değildi mükerrer oy kullanıldığının. Ama o hala 86 oyla seçilenler sırayla ayağa kalksın diyor ve sesini yükselterek 3-5 arkadaş da muhalif kalmıştır diye bağırıyordu. AP'nin Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı'nı yapmış Yılmaz Ergenekon tarafından yazılan tüzük ve programı kuruculara dağıtılıyordu. Esener'i bir öğlen vakti Çankaya'dan çağırdılar. Ondan önce de İstanbul'da MGK üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'le görüşmüştü. Ersin bazı isimlerden tedirgin olduklarını, bunların değiştirilmesini önermişti. Ama yapacak şey yoktu. Ersin özellikle 12 Eylül'le karşı karşıya gelmeyin tembihinde bulunmuştu. Bazı isimlerin de veto edileceği anlaşılıyordu. Ama Esener bu görüşmeden memnundu. Kendi değerlendirmesine göre demek ki bazı isimlerin veto edilmesiyle bu iş bitecek, parti devam edecekti. Çankaya'dan döndüğü gün ise yüzü allak bullaktı. Çevresine çok dikkat etmek lazım diyor ve hemen haber verin Süleyman Bey ile Saadettin Bey hiçbir işe karışmasın. Askerlerin çok iyi bir istihbaratı var diye ekliyordu. BTP Genel Başkanlık Odası'nda bulunanlar sordular bu telaş ve tedirginlik karşısında. Partiyi mi kapatacaklar? Esener her söylediğini bin kez tartarak konuşuyordu. Hayır, ama çok veto olabilir. Kuruluştan bir gün sonra, yani 21 Mayıs günü, 144 AP'li eski parlamenter coşkun bir törenle Büyük Türkiye Partisi'ne kaydoldular. Bundan 5 gün sonra, yani 26 Mayıs günü, BTP'nin kuruluşunun 6. günü, MGK'da yoğun bir faaliyet başladı. Konsey çok ciddi bir karara doğru gidiyordu. Başkent çalkalanıyordu. Cumhurbaşkanı Evren'in Ali Fethi Paşa'ya kurma partiyi yoksa kapatırım dediği öne sürülüyor. Ali Fethi ise vetolardan sonra seçimler için çalışmalarımıza başlayacağız diyordu. Konseyde sağda ve solda siyasal faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle bir yandan isimler saptanıyor, bir yandan da saptanan isimlerin Çanakkale yakınında Zincirbozan'da belli bir süre için zorunlu ikamet edecekleri askeri bölge hazırlanıyordu. Partinin kapatılması için 79 sayılı bildiri kaleme alınmaya başlanmıştı Mayıs'ın son günlerinde. Ancak böyle bir hazırlığın ilk işaretini alanlardan biri daha vardı. Profesör Aydın Yalçın. Parti kurma faaliyetlerini bir süre sürdüren Aydın Yalçın ekibi Ulusu adına Mehmet Turgut'la, BTP adına Mehmet Gölhan'la, MDP'den de bizzat Turgut Sunalp'le görüşmeler yapmış, her bir gruba farklı gerekçelerle karşı çıkmıştı. Ulusu, asker olduğu ve parti kurmanın mantığına ters geldiği için Aydın Yalçın grubu bu çalışmalardan kendini uzak tutmuştu. BTP'de Demirel'in patronajı var, bu kabul edilemez. Bunlar 12 Eylül'e karşı çıkmak istiyorlar diyor, onlarla uzlaşmıyordu. Sunalp'le ise onun tavrından dolayı anlaşmazlığa düşüyorlardı. Sunalp, ben listeme sizden istediğim kişileri alırım demiş ve Yalçın grubuyla bağlantıları kesilmişti. Aydın Yalçın'a göre o günlerde askeri kesimin yanında bir grup, karşısında bir başka grup parti kuruyor ve ülke yeni bir polarizasyona doğru kayıyordu. Arkadaşlarına geri çekilelim ve bekleyelim dedi. Ama aynı zamanda da Cumhurbaşkanı'ndan randevu aldı. BTP'nin kurulmasına daha 4 gün kala, hele de kapatılması kararına daha gelinmemişken, Aydın Yalçın'ın Evren'le yaptığı 16 Mayıs tarihindeki görüşme gerçekten ilginçtir. Aydın Yalçın, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ulusu'nun parti çalışmalarına katılmayışı isabet olmuştur. Bir ordu partisi şeklinde siyasi bir hareketi başlatmak, Türkiye'de anayasaya %92 oy vermiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tasarruflarının destekçisi olduğunu tescil ettirmiş, muhteşem çoğunluğun dağıtılması anlamına gelirdi. Ve de hatta olurdu. Ancak şu anda bizi endişeye sevk eden başka amiller vardır. İki generalin iki ayrı partide karşı karşıya gelmesi bizi endişeye sevk ediyor. Evren sakin bir sesle çok net yanıt verdi. Hiç merak etmeyin, biz iki orgenerali birbiriyle çarpıştırmayız. Aydın Yalçın biraz rahatladı kendine göre. Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Güvenlik Konseyi'nin temsilcisi olan bir hareket seçimlerde aynı başarıyı sağlamayabilir. Hareket prestij kaybeder. Öte yandan da yönetime adeta meydan okuyan bir hareket var. Türkiye bu durumda nereye varır? Böyle bir şey olmaz, müsterih olun. Türkiye'nin demokrasiden başka yolu yoktur. Biz bunu 27 Mayıs'ta da gördük. Demokrasi ancak güçlü siyasi partilerin örgütlendiği bir ortamda yerleşebilir. Türkiye demokrasiye dönecektir. Biz kendimizi batılı anlamda demokrasiyi yerleştirmeye angaje olmuş görüyoruz. Askeri yönetimle memleketi uzun süre yönetmek doğru değil. Zaten Türk halkı da demokrasiyle yönetilme olgunluğuna erişmiştir. Bu görüşme Mayıs sonunda BTP'ye yönelik alınacak kararın ilk izlerini taşımaktaydı. Durumu değerlendiren Aydın Yalçın ekibi faaliyetlerini şimdilik durdurma kararı aldılar. Bu gruptan sadece İbrahim Ural sağdaki çalışmalara katılmış olmasına rağmen daha sonra Halkçı Parti'den aday olacak ve milletvekili seçilecekti. Oysa başlangıçtan beri Aydın Yalçın ekibiyle birlikte çalışmıştı. Ural daha sonra Yalçın'a gelip "Calp bana telefon etti, beni istiyor adaylık için" dediğinde Aydın Yalçın'ın gözlemi ilginçti. Halkçı Parti bana göre İsmet Paşa CHP'sinin Kemal Satır kanadını temsil ediyor. Bu nedenle bize çok ters gelmez. BTP'nin kısa bir anatomisi. Büyük Türkiye Partisi'nin kuruluş biçimi ve kapatılışı daha sonra Doğru Yol Partisi'ni etkileyecekti. Buna rağmen 11 günlük parti 31 Mayıs günü MGK'nın 79 sayılı bildirisiyle kapatıldığında çok kişinin aklından benzer değerlendirmeler geçti. AP yıllar ve yıllar boyu hep tek bir propagandaya sarılmıştı. CHP artı ordu eşittir iktidar. Bu formülü AP örgütü çok iyi içine sindirmiş ve gayet iyi de kullanmıştı. Yönetimi eleştiren AP ekibi şimdi BTP'nin başına bir asker getirmişti. Ve böylelikle de yıllar yılı işlediği formülü tersine çevirmişti. Şimdi artık AP artı ordu eşittir iktidar formülü geçerli olamaz mıydı? Bir yandan emekli bir orgenerali gümüş pala modeli çerçevesinde partinin başına getirmek, öte yandan yine kuruluş yönetimini ve çalışmasını eleştirdiği danışma meclisinden 16 üye almak, AP adına böyle bir formülün ortaya atılmasına neden olmaz mıydı? Oysa başlangıçtan beri Ulusu'ya neden karşı çıkılmıştı? Sunalp neden beğenilmemişti? Hep AP artı ordu eşittir iktidar formülünün doğmasını önlemek için değil miydi? O halde nasıl oluyordu da BTP kurulurken çelişkiye düşülüyor ve emekli bir asker seçiliyordu partinin başına? İşin ilginç yanı, daha sonra Doğru Yol Partisi'nin başına gelecek olan Yıldırım Avcı da yine danışma meclisi üyesiydi. Bu olguları gözleyen örgüt, parti yönetimine karşı ciddi eleştiriler yöneltiyordu. Neden sadece bizim partinin başında asker var da başka partide yok diye kendi kendine soruyordu. Hatta bir adım daha atıyor, biz hep demokrasiden bahsediyoruz ama yaptığımız demokratik değil yargısına varıyordu. AP'nin eski yönetimi ve lideri bir yandan sistemi eleştiriyor, bir yandan da bu sistem içinde ayakta kalabilmek gerekçesiyle de olsa 16 emekli asker ve 16 danışma meclisi üyesiyle parti kuruyordu. Çelişkiyi taban hiçbir zaman anlamadı. İşin bu yanından bakılırsa doğru, bu bir çelişkiydi. Ama madalyonun öteki yüzünden bakılınca iş biraz daha değişikti. Solun lideriyle farkın kaynaklandığı düğüm noktası, madalyonun öteki yüzünden bakıldığında açıklık kazanıyordu. Sağın lideri, denemek ve her koşulda o koşulların yarattığı ortamda parti kurmayı denemekten yana bir tavır almıştı. Ancak ve ancak parti kurmaya izin verilmeyeceğini kanıtlamak için denemelere girmek gerekiyordu. İzin verilirse ne âlâ, ama verilmezse var olan koşullar aydınlanmış oluyordu. O koşulları, o kuralları iyice netleştirmek için her yola başvurmaktan kaçınmıyordu. Karşılaştığı çelişkileri bilerek ve aynı çelişkileri içine sindirmek zorunda kalarak. Pembe Köşk'te ikinci inönü. Perdeler sımsıkı kapatıldı. Kapılar kontrol edildi. Telefonlar denetim altına alındı. Herkes o akşam için kendine göre bir gerekçeyle ortadan kayboldu. Hikmet Çetin'in bürosunda buluşuldu. Çankaya'ya çıkarken yan sokaklardan birinde bulunan eski başbakan yardımcılarından Hikmet Çetin'in bürosunda 18 Mayıs akşamı önemli bir konuk ağırlanıyordu. Erdal İnönü Ankara'ya gelmiş ve artık kesin kararını vermişti. Partiyi kurmaya soyunuyordu. "Ben politikada yokum" demecinin üzerinden yaklaşık 20 gün geçmişti. Bir yandan belli ölçüler içinde rahatladığını hissediyor ama öte yandan da solun dağınıklığının sürdüğünü uzaktan gözlüyordu. Bazı partililer ara sıra telefon ediyorlar. "Hoca, oldu mu şimdi bu yaptığın?" yolunda sitemler yağdırıyordu. İnönü, "Acaba yanlış bir değerlendirme mi yaptım?" kaygısına kapılıyordu. Bir gün eşi Sevinç Hanım'la sohbet ederken, "Ne dersin, kabul etmek daha mı doğru olurdu?" diye sorduğunda, eşi, "Gitseydin ben de durumu kabullenirdim" diyerek kendisi açısından yeşil ışık yakıyordu. Bunun üzerine Ankara'ya giderek önce Mustafa Üstündağ'ı arıyordu. Üstündağ önce Hikmet Çetin'e telefon ederek "hemen gel" diyordu. Ardından Sırrı Atalay'a haber veriyor ve sol kesimde gizliden gizliye yoğun bir gece başlıyordu. Üstündağ'ın telefon ettiği dakikalarda sosyal demokrat gücün temsilcileri ile dokuzların temsilcileri Atalay'ın evinde artık kurucu liste üzerinde son çalışmalarını yürütüyorlardı. Üstündağ Hikmet Çetin'e lordları toplamasını söyledi. Önce saat 17.30'da eski meclis başkanlarından Kemal Güven'in evinde bir ön görüşme yapılacak, ardından 21.30'da Çetin'in bürosunda bir araya gelinecekti. İnönü de saat 21.30'da Çetin'in bürosunda bulunacaktı. Ama ondan önce lordlar oturup İnönü'ye nasıl bir mesajın aktarılması gerektiğini tartıştılar. Sırrı Atalay, İrfan Özaydınlı, Cahit Karakaş, Necdet Uğur, Hikmet Çetin ve Mustafa Üstündağ Kemal Güven'in evinde toplandılar. İnönü ile birlikte yola çıkması gerekenlerden oluşan bir çekirdek kadrosun olacaktı. Zaten ellerinde bir liste vardı uzun zamandan beri. Eldeki listeyi baştan sona taradılar. Hepsi sevinçli, hepsi umutluydu. Herkes kendi içinden "bu iş artık bitti, parti kuruldu" düşüncesindeydi. Taranan listeden Atilla Sav, Cezmi Kartay, Kazım Yenice, Refet Tüzün'ün isimleri ön plana çıktı. Karakaş bir ara Cezmi Kartay parti kapatıldıktan sonra kayyımlık yaptı. "O isterseniz listede olmasın" dedi. Ama Üstündağ ısrarlıydı Kartay'da. Dört isim bulunmuştu çekirdek kadro için. Beşinci ismin de sendikacılardan olması üzerinde birleşildi. Hikmet Çetin'e sendikacı ismin belirlenmesi için görev verildi. Toplantının önemi SODEP'in çekirdek kadrosunun belirlenmesiydi. Parti kuruluşuna ilk sağlam adımın atılmasıydı. Toplantıda söylenen en önemli söz ise Necdet Uğur'a aitti. Uğur, İnönü'nün gelişi karşısında duyulan sevince katılmakla birlikte bir düşüncesini de aktarmadan edemedi. Erdal İnönü'nün gelişi önemli bir olaydır bizler için. Ama gelişini de öyle De Gaulle'ün gelişi gibi bir havaya büründürmemek gerek. Akşam 21.30'da buluşmak üzere ayrılınırken herkes bir başka yere gitti. Örneğin Üstündağ Pembe Köşk'e giderek Erdal İnönü'yü lordların toplantısına getirmek üzere ayrıldı. Hikmet Çetin de sendikacıları bulmak üzere onların her zaman gittikleri lokantaya uğradı. Akıllarında aslında çekirdek kadro için önce Cevdet Selvi'nin adı vardı. Selvi ayrılmak istemiyordu sendikadan. Diğer sendikacılar ki sonradan SODEP kurucuları arasında yer alacaklardı, Uğur Batmaz, Kemal Sarısoy ve Muzaffer Saraç kendi aralarında oturdular ve Saraç'ın çekirdek kadroda yer almasına karar verdiler. Aslında sendikacılar da sosyal demokrat bir hareket için baştan beri kollar sıvamışlardı. Zaman zaman Bülent Ecevit'le görüşüyorlar, sol kesimin tüm gruplarıyla bağlantı kuruyorlardı. Ecevit'e de son derece bağlıydılar. Hatta Ecevit'in kurduğu vakıfta kurucu olarak adı geçen 4 sendikacı da görev almıştı. Sendikacılar Ecevit'ten daha farklı bir görüşü savunuyorlar ve parti kurmak sorunludur düşüncesini işliyorlardı. Bu nedenle zaten sosyal demokrat nitelikteki bir partiye kurucu kadro çekirdeğinde bir sendikacıya görev vermekten başka doğal bir karar olamazdı. Aynı akşam Hikmet Çetin'in bürosuna Erdal İnönü de geldi. Özetle şu aktarıldı kendisine lordlar tarafından. Parti içi hizipler artık sizin gelmenizle erimiştir. Onları bir daha canlandırmamak gerek. Ayrıca çok önemli bir konu, kurucuları seçerken Ecevit'e karşı olmayanları özenle dahil etmek gerek. Çünkü taban Ecevit konusunda çok duyarlı. Partiye mali açıdan yardım edebilirlerse iş adamlarıyla da bağlantıya geçmek gerek. Ama buna da dikkatli olmak zorunlu. Bu genel girişten sonra tek tek isimleri söylediler 5 kişilik ilk çekirdek kadro için. Daha sonra da belirlenen isimler okundu. İnönü'nün isimlere itirazı yoktu. Teker teker düşüncesini açıklayan lordları yeniden inceliyordu. Orada bulunanlardan sadece İrfan Özaydınlı ile ilk kez karşılaşıyor, diğerlerini tanıyordu. "Benim anladığım anlamda Sosyal Demokrat Parti olacak," dedi. "Ne daha sağda ne daha solda." Lordlar elbette dediler hep birlikte. Bir ara danışma meclisinden üye alınıp alınmayacağı tartışıldı ve hayır alınmamalı kararı ağır bastı. Tüzük ve program için yürütülecek çalışmalarda Ahmet Durakoğlu ile İlhan Tekeli'nin adı ortaya çıktı ve kendisinin onlarla görüşmesi salık verildi. Galiba artık her şey tamamlanmıştı. Üstündağ bu kez bir kapanış konuşması yapıyordu. Gerçekten bir kapanış. CHP kapatılmıştı. Ama o anda fiilen de manen de kapatılmış oluyordu. Artık yeni bir sol parti vardı. Üstünda, "Bizim artık işimiz burada bitti. Biz tarihsel bir görev yerine getirerek artık çekiliyoruz. Şimdi görev sizde. Bize bundan sonra düşen sizi desteklemektir. Ama partiyi kuracak olan sizsiniz." Büroda bir başka odada Necdet Uğur ile Hikmet Çetin, İnönü'nün ertesi gün basına yapacağı açıklamanın ana hatlarını kaleme alıyorlardı. Ertesi sabah saat 9'da önce 5 kişi yine Hikmet Çetin'in bürosunda bir araya geldiler ve kendilerine durum özetlendi. Saat 10'da 5 kişi Pembe Köşk'te Erdal İnönü ile tanıştılar. 5 kişi birbirini tanıyor ama İnönü ile ilk kez karşı karşıya geliyordu. Herkes önce kısaca kendini tanıttı.